Üçüncü ayrım. Aile çalışmaları. Tablo 11.1, şizofren akrabası olanların şizofreni geliştirme riskini göstermektedir. Tablodaki verilen yüzdeleri değerlendirirken, genel popülasyondaki şizofreni riskinin %1'den biraz az olduğu hatırda tutulmalıdır. Açıkça görüldüğü gibi şizofrenlerin akrabaları daha yüksek risk taşımaktadırlar ve risk akrabalık ilişkisi arttıkça yükselmektedir. Daha yeni veriler, tablo 11.1'de gösterilenleri doğrulamakta ve erken doğum yapan kadınların olduğu ailelerde bu riskin arttığını göstermektedir. Parantez içinde Şam ve arkadaşları 1994. Böylece aile yöntemiyle toplanan veriler şizofreniye yatkınlığın kalıtsal yola geçişini desteklemiştir. Ancak şizofrenlerin akrabaları yalnızca genleri değil, yaşantıları da paylaşmaktadır. Şizofren ana babanın davranışları gelişen bir çocuk için çok rahatsız edici olabilir. Yüksek hastalanma oranında çevrenin etkisi alternatif bir açıklama olarak göz ardı edilemez. Tablo 11.1. Şizofreninin genetiği ile ilgili olarak yapılan aile ve ikiz çalışmalarının özeti. Kişiye yakınlık eş, şizofrenik yüzdesi 1. Kişiye yakınlık torun 2.84. Kişiye yakınlık yeğen 2.65. Kişiye yakınlık çocuklar 9.35. Kardeşler 7.30. Çift yumurta ikizleri 12.08. Tek yumurta ikizleri 44.30. İkiz çalışmaları. Tek yumurta çift yumurta ikizlerindeki bozukluğun birlikte görülme oranları da tablo 11.1'de verilmiştir. Tek yumurta ikizlerindeki oran %44.3, çift yumurta ikizlerine göre %12.8, açıkça daha yüksektir. Ancak %100'den düşüktür. Bu önemlidir. Çünkü şizofrenideki bütün hikaye kalıtsal geçişe bağlı olsaydı, kalıtsal olarak eş özellikleri taşıyan diğer ikiz de aynı yazgıyı paylaşırdı. Bu kalıtsal araştırmaların verileri de tutarlı olarak tek yumurta ikizlerinden hasta olanın hastalığı ağırlaştıkça diğerinin şizofren olma olasılığı da artmaktadır. Parantez içinde Gottesman ve Schiltz 1972. İkizlerden toplanan verilerin yorumlanması ile ilgili sorular bulunmaktadır. Bazıları tek yumurta ikizi olma yaşantısının şizofreniye yatkınlığı artırdığını ileri sürmüşlerdir. Eğer şizofreni bir kimlik sorunu olarak ele alınırsa eş tek yumurta ikizi olmanın oldukça stresli olduğu tartışılabilir. Ancak şizofreninin sıklığı tekli ve ikiz doğumlarında aynıdır. Eğer bu hipotez doğru olsaydı yalnızca bir ikizi olmanın şizofreni olma riskini artırması gerekirdi. Halbuki bu doğru değildir. Parantez içinde Rosenthal 1970. Ancak en kritik yorumlama sorunu halen ortadadır. İkizler birlikte yetiştirildikleri için ortak kalıtsal etkenler yerine ortak sapkın çevre eş hastalanma oranlarını açıklayabilir. Tek yumurta ikizlerinde gözlenen yüksek eş hastalanma oranlarının kalıtsal yorumunu destekleyen zekice bir analiz Fisher 1971 tarafından yapılmıştır. Fisher şöyle bir akıl yürütmüştür. Eğer bu oranlar kalıtsal bir geçişi yansıtıyorlarsa, İkizi şizofren olduğu halde kendisi şizofren olmayan tek yumurta ikizlerinin çocukları da yüksek şizofreni riski altındadır. Şizofren olmayan ikizler davranışta ifade edilmese de şizofreni genotipi taşıyacaklar ve çocuklarına yükselmiş riski geçireceklerdir. Bu çeşit bir akıl yürütmeyle tutarlı olarak şizofren olmayan ikiz eşlerinin çocuklarında şizofreni ve şizofreni benzeri psikoz oranları %9.4 olarak bulunmuştur. Bu oran şizofren olan ikizlerin çocuklarında %12.3'tür. Biraz daha yüksek olan bu oran istatistiksel olarak anlamlı değildir. Her iki oran da genel nüfustakinden önemli ölçüde daha yüksektir. Dworkin ve arkadaşları önemli ikiz araştırmalarını daha önce söz edilen pozitif ve negatif belirti ayrımına göre yeniden analiz ettiler. Parantez içinde Dworkin ve Lenzenweger 1984, Dworkin ve arkadaşları 1987. İkizlerin yayınlanmış vaka öykülerinden çıkarılan pozitif ve negatif belirti derecelendirmeleri eş hastalanma gösteren ve göstermeyen ikizlerde karşılaştırılmıştır. Pozitif belirtilerde farklılık görülmemiş ancak negatif belirtilerde birlikte görülme oranı daha yüksek bulunmuştur. Bu bulgular negatif belirtilerin pozitif belirtilere göre daha kuvvetli kalıtsal bileşeni olduğunu düşündürmektedir. Evlat edinme çalışmaları. Şizofren ana babaların çocuklarının bebeklikten itibaren evlat edinen ana babalar tarafından yetiştirilmesini inceleyen araştırmalar, olası sapkın çevre faktörünü dışlayarak şizofreni de genlerin rolüyle ilgili daha ikna edici bilgiler sağlamaktadır. Heston 1966 şizofren annelerin hastanedeyken doğurduğu 47 kişiyi izleyebilmiştir. Bebekler doğumda annelerinden ayrılmış ve onları evlat edinen kişilerce büyütülmüştür. Ayrıca şizofren annelerin çocuklarını yerleştiren aynı evlat edindirme kurumundan 50 kontrol denek seçilmiştir. Kontrol grubu şizofrenlerle cinsiyet, yerleştirildikleri yer, kurumda geçirilen süre açısından eşleştirilmiştir. 47 deneyin hepsi 1915 ve 1945 arasında doğmuştur. 1964'te yapılan izleme değerlendirilmesinde görüşme, MMPI, zeka testi, sosyal sınıf derecelendirmesi ve buna benzer ölçekler kullanılmıştır. Her bir deneyin dosyası birbirinden bağımsız iki psikiyatr tarafından derecelendirilmiş ve üçüncü değerlendirme Heston tarafından yapılmıştır. Genel yeti eğitimi derecelendirmeleri 0 ila 100 arasında yapılmış, mümkün olduğu zaman tanılar verilmiştir. Kontrol grubundaki deneklerde şizofren annelerin çocuklarına göre daha az yeti eğitimi gözlenmiştir. Benzer şekilde şizofren hastalarının 47 çocuğundan 31 tanesi %66, 50 kontrol deneyin yalnızca 9 tanesi %16.6 tanı almıştır. Dipnotu okuyorum. %16.6 yaşa göre düzeltilmiştir. Bu süreçte ham veriler katılımcıların yaşını da hesaplamaya katmak için düzeltilmektedir. Heston'un örneklemindeki bir kişi değerlendirme sırasında 24 yaşındaysa yaşamının ilerleyen yıllarında şizofreniye yakalanabilir. Yaş düzeltme işlemi bu olasılığı hesaplamaya katmak için kullanılmaktadır. Şizofren annelerin çocuklarının şizofreni tanısı alma olasılığının daha yüksek olması yanında gerizekalı, psikopatik ve nevrotik tanılarının da daha yüksek oranda konduğu bulunmuştur. Parantez içinde tablo 11.2. Daha çok suç işlemiş, hapishanede daha uzun bulunmuş ve askerden daha sıklıkla psikiyatrik nedenlerle uzaklaştırılmışlardır. Heston'un araştırması şizofreni de kalıtsal faktörlerin önemini açıkça desteklemektedir. Patolojik anneleriyle temas etmeden büyüyen çocukların kontrollere göre şizofren olma olasılığı yine de daha yüksektir. Tablo 11.2. Erken bebeklikte annelerinden ayrılmış katılımcılar. Değerlendirme, katılımcı sayısı şizofren anneden doğmuş 47, kontrol grubu 50. Değerlendirme, izlemde ortalama yaş şizofren anneden doğmuş 35.8, kontrol grubu 36.3. Değerlendirme, genel engellilik puanı, düşük puan daha ağır patolojiyi belirtir. Şizofren anneden doğmuş 65.2, kontrol grubu 80.1. Değerlendirme, şizofren tanısı alanların sayısı, şizofren anneden doğmuş 5, kontrol grubu 0. Değerlendirme, zihinsel olarak kusurlu tanısı alanların sayısı, şizofren anneden doğmuş 4, kontrol grubu 0. Değerlendirme, psikopat tanısı alanların sayısı, şizofren anneden doğmuş 9, kontrol grubu 2. Değerlendirme, nevrotik tanısı alanların sayısı, şizofren anneden doğmuş 13, kontrol grubu 7. Heston'un çalışmasına benzer bir araştırma Danimarka'da Keti'nin başkanlığında yürütülmüştür. Parantez içinde Keti ve arkadaşları 1976-1994. Araştırma erken yaşta evlat edinilen kişilerin kayıtlarını toplamakla başlamıştır. Daha sonra şizofreni tanısı alan ve psikiyatrik bir hastanede yatan kişiler endeks vakası olarak seçilmişlerdir. Araştırmacılar geri kalan vakalardan psikiyatrik öyküsü olmayan ve yaş ve cinsiyet gibi değişkenler açısından eşleştirilen bir kontrol grubu seçmişlerdir. Her iki grupta hem evlat edinen hem de biyolojik ana babalar, kardeşler ve yarı kardeşler bulundu ve içlerinden psikiyatrik bir bozukluğu olanlar tespit edildi. Beklenildiği gibi endeks vakalarının biyolojik akrabalarında genel nüfuza göre daha çok şizofreni tanısına rastlandı. Evlat edinenlerin akrabalarında böyle bir durum gözlenmedi. Kalıtsal verilerin değerlendirilmesi. Şimdiye kadar toplanan bütün veriler şizofrenide kalıtsal faktörlerin önemli olduğunu göstermektedir. Daha önceki ikiz ve aile çalışmaları çevresel etkenlere vurgu yapanların eleştirdiği gibi yetiştirmenin önemini tanımama hatasını yapmışlardır. Ancak şizofren ana babaların evlat edinilmiş çocuklarını inceleyen ve evlat edinilmiş şizofrenlerin akrabalarını izleyen daha sonraki araştırmalar çevrenin yanlı etkisini ortadan kaldırarak kalıtsal geçişin önemini göstermişlerdir. Bu bulgulara rağmen şizofreninin tamamen kalıtsal geçişle ortaya çıkan bir bozukluk olduğu sonucuna varamayız. Çünkü fenotip ve genotip ayrımını hatırda tutmamız gerekmektedir. Bölüm 2'de anlatılan yatkınlık stres modeli, şizofreninin etiyolojisiyle ilgili kuram ve araştırmaları yönlendirmekte yardımcı olabilir. Kalıtsal faktörler davranış bozuklukları için ancak yatkınlaştırıcı olabilirler. Bunun gözlenebilir bir patolojiye dönüşmesi için stres gerekmektedir. Şizofrenideki kalıtsallıkla ilgili araştırmaların bir takım başka sınırlılıkları da vardır. Birincisi, şizofreniye ait bir yatkınlığın nasıl aktarıldığının belirlenmesi mümkün olmamıştır. Bu aktarım bir tek genleme olmaktadır. Parantez içinde ve eğer öyleyse bu baskın mı yoksa çekinik bir gen midir? Yoksa bir grup genin birleşimiyle mi? Bu nokta özellikle bağıntı analizi için önemlidir. Bu analizde şizofreni geninin hangi kromozomda olduğunu bulmak için aile ağacı incelenmektedir. Bu yöntemle olumlu sonuçlar rapor edilmiş olup, şizofreni 6 numaralı kromozomla ilişkilendirilse bile, parantez içinde Buckley ve arkadaşları 1996, bu sonuçlar daha önce tekrarlanamamıştır. Parantez içinde Kentler ve Dihel 1993. Çünkü bu yöntemin başarılı olabilmesi için yatkınlığın tek bir gen veya küçük bir gen grubu tarafından aktarılıyor olması gerekmektedir ve bu öngörü yanlış olabilir. İkincisi, kalıtsal yatkınlığın doğası bilinmemektedir. Bazı insanları şizofreni için riske atan tam olarak ne aktarılmaktadır? Bu soruya yanıt bulmanın bir yolu şizofreni hastalarının yakınlarını incelemektir. Bozukluğa yakalanmamış olsalar da kalıtsal olarak şizofreniye yakalanma riski taşıyan bu insanlar kalıtsal yatkınlık hakkında bilgi verebilirler. Önemli bir araştırma alanı gözlerin mesela sarkaç gibi hareket eden bir şeyi ne kadar iyi takip edebildiğidir. Şizofren hastalar bu görevi başarısız bir şekilde yerine getirmektedirler. Birinci derece yakınlarının %50'si de parantez içinde Holzman ve arkadaşları 1984 aynı durumdadır. Gözle izlemenin önemi kalıtsal faktörler tarafından etkilendiğinin gösterilmesiyle de desteklenmiştir. Parantez içinde Lacano ve arkadaşları 1992. Yetersiz gözle takip etme yetisi beynin frontal loblarında bir sorunu yansıtıyor olabilir. Kalıtsal verilerdeki sorunlar ve bir araya gelmeyen bulgulara rağmen onları göz ardı etmek doğru olmayacaktır. Burada gündeme getirilen pek çok eleştiri diğer bozuklukların kalıtsal araştırmalarında da vardır. Kalıtsal yatkınlık ve şizofreninin görülme sıklığı arasındaki güçlü korelasyon, şizofreninin nedenleri hakkındaki bilgilerin en güçlü halkası gibi görünmektedir. Biyokimyasal faktörler. Dipnot okuyorum. Bu bölüm tekniktir ve biyokimya çalışmamış okurlar için takip edilmesi zor olabilir. Bu alanda altyapısı olanlar için detayları vermek istiyoruz. Bu altyapıya sahip olmayanlar içinse en azından biyokimyasal etken araştırmalarının arkasındaki mantığı ve eğilimleri aktarabilmeyi umuyoruz. Şizofrenide kalıtsal faktörlerin rolünün gösterilmesi de biyokimyasal etkenlerin araştırılması gereğini düşündürmüştür. Çünkü kalıtım biyolojik ve kimyasal süreçlerle etkisini gösterir. Olası biyokimyasal nedenlerin süregelen geniş çaplı arayışlarında anahtar bir güçlük vardır. Eğer şizofrenlerde değişik bir biyokimyasal madde bulunur, kontrollerde bulunmazsa biyokimyasal işleyişteki fark bozukluk yerine üçüncü bir değişken tarafından ortaya çıkarılabilir. Örneğin şizofren hastalarının çoğu psikoaktif ilaç kullanmaktadırlar. Bu çeşit ilaçların kesilmesinden sonra davranışlar üzerindeki etkilerinin çabucak azalmasına rağmen kanda izleri sürebilir ve şizofrenler ve normaller arasındaki farkın şizofreniye atfedilmesi güçleşir. Uzun süreli ilaç tedavisi nöral iletişim sürecinde de değişikliklere yol açabilir. Ayrıca kurumlarda kalan şizofrenler kontrollere göre daha çok sigara, kahve içebilir, daha dengesiz beslenebilir ve daha hareketsiz olabilirler. Bütün bu değişkenler şizofren ve kontrol denekleri arasındaki farklılığa yol açabilir ve şizofrenlerde anormal biyokimyasal madde arama çalışmalarını karıştırabilirler. Bütün bunlara rağmen şizofreninin biyokimyasal nedenlerinin aranması hızla sürmektedir. İlerleyen teknoloji biyokimya ve davranış arasındaki ilişkiyi anlamamıza yardımcı olmaktadır. Halihazırdaki araştırmalar noropinefrin ve serotonin gibi nörotransmitterleri araştırmaya devam etmektedir. Günümüzde hiçbir biyokimyasal kuramın tam desteği yoktur. Ancak şizofreninin biyokimyasal nedenleriyle ilgili çok çaba gösterilmeye devam edildiği için en iyi araştırılan etkenlerden biri olan dopamini gözden geçireceğiz. Dopamin aktivitesi. Şizofreninin bir nörotransmitter olan dopaminle ilişkili olduğu kuramı büyük çapta şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçların etki yolu üstündeki bilgilere dayanmaktadır. Terapatik olarak etkin olan ilacın biyokimyasal aktivitesi anlaşılırsa bozukluğa yol açan süreç hakkında da tahminde bulunabiliriz. Fenotiazinler hastalığın belirtilerini azaltmaları yanında Parkinson hastalığına benzer yan etkileri de ortaya çıkarırlar. Parkinson hastalığının beyindeki belirgin sinir yolundaki dopamin aktivitesinin az düzeyde bulunmasına bağlı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle fenotiazinlerin dopamin aktivitesini düşürdüğü sanılmaktadır. Fenotiazin molekülü dopamin molekülüyle yapısal benzerlik gösterdiği için dopamin yollarındaki postsinaptik alıcılara uyarak onları bloke ettiği düşünülmektedir. Şizofrenlere yardımcı olan ilaçların etkisiyle ilgili spekülasyondan şizofreninin dopamin yollarındaki aşırı aktivitenin sonucu olması görüşüne atlanmıştır. Şizofreninin dopamin aktivitesi kuramına dolaylı bir destek amfetamin psikozu üzerindeki yayınlardan gelmektedir. Amfetaminler paranoid şizofreniye benzer bir durum ortaya çıkarabilir ve şizofreni belirtilerini alevlendirebilirler. Parantez içinde Angrist, Lee ve Gerson, 1974. Amfetaminlerin sinaptik boşluğa katekolamin boşaltarak ya da aktivasyona geçmelerini engelleyerek çalıştıkları düşünülür. Amfetaminin psikoz ortaya çıkarıcı etkisinin norepinefrin değil dopamin üzerinden olduğundan eminiz. Çünkü fenotiazinler amfetamin psikozunun antidotudur. Yukarıda tartışılan verilere dayanarak araştırmacılar önceleri şizofreninin dopamin fazlalığı nedeniyle ortaya çıktığına inanmışlardır. Ancak başka araştırmalardaki gelişmeler bu kuramı desteklememiştir. Mesela dopaminin önemli bir metaboliti olan homovanillik asit, HVA, şizofren hastalarda daha fazla miktarda bulunmadı. Parantez içinde Bowers, 1974. Bu gibi veriler ve insanlardaki nörokimyasal değişkenleri incelemede gelişen teknoloji, araştırmacıları şizofreninin ortaya çıkış nedenleri için dopamin fazlalığı yerine fazla sayıda veya aşırı duyarlı dopamin reseptörlerine, alıcılarına yönetmiştir. Fenotiazinlerin eylem biçimlerine dair araştırmalara bakıldığı zaman, dopaminerjik reseptörlerin dopamin miktarından daha fazla bozukluğun odağında olduğu gözlenmektedir. Şizofren hastaların PET taramalarına ve ölüm sonrası beyin çalışmalarına bakıldığı zaman dopamin reseptörlerinin ya sayısında artma gözlenmekte ya da bu reseptörlerin hiperaktif hale geldikleri görülmektedir. Fazla sayıda dopamin reseptörleri şizofreninin tüm belirtilerini ortaya çıkarıcı bir etken olmayabilir. Bunların daha çok pozitif belirtilerle ilişkili olduğu görülmektedir. Bazı araştırmalar amfetaminlerin bütün hastalarda belirtileri artırmadığını bulmuştur. Parantez içinde örneğin Kornetski, 1976. Bir araştırmada amfetamin verildikten sonra belirtilerin azaldığı bildirilmiştir. Parantez içinde Kamen ve arkadaşları, 1977. Ayrıca fenotiazinlerin hastaların yalnızca bir grubunda yararlı olduğu gösterilmiştir. Her iki durumda da elde edilen farklı bulgular daha önce söz ettiğimiz pozitif negatif belirti ayrımı ile ilişkilidir. Amfetaminler pozitif belirtileri kötüleştirir, negatif belirtileri daha iyiye doğru etkiler. Fenotiazinler pozitif belirtileri azaltırlar ancak negatif belirtiler üzerindeki etkileri açık değildir. Bazı araştırmacılar herhangi bir yararının olmadığını bulmuşlar. Parantez içinde örneğin Harax, 1982 ve bazıları da olumlu etki bildirmişlerdir. Parantez içinde örneğin Van Kamen ve arkadaşları, 1987. Dopamin kuramının genel olarak şizofreninin pozitif belirtilerine uyduğu görülmektedir. Dopamin kuramı ile ilgili yeni gelişmeler, parantez içinde Davis ve arkadaşları, 1991, alanı genişletmiştir. Temel değişiklik dopamini transmitter olarak kullanan nöral yolların farklı olmalarının anlaşılmasındadır. Şizofreniye en uygun olan aşırı dopamin aktivitesi mesolimbik yolda yer alır. Parantez içinde şekil 11.2'ye bakınız. Fenotiazinin pozitif belirtiler üzerindeki terapatik etkisi buradaki dopamin reseptörlerinin bloke edilmesine bağlıdır. Mezokortikal dopamin yolları aynı beyin bölgesinden çıkar ancak prefrontal bölgeye kadar uzar. Prefrontal korteks de dopaminle donanmış limbik alanlara yansır. Prefrontal korteksteki bu dopamin nöronları daha az aktivite göstererek limbik alandaki dopamin nöronları üzerindeki bastırıcı kontrolü yerine getiremezler. Prefrontal korteksteki dopamin aktivitesinin azalması şizofreninin ve negatif belirtilerini de ortaya çıkartabilir. Bu görüş şizofren hastada hem pozitif hem de negatif belirtilerin olmasını kapsaması yönünden avantajlıdır. Ayrıca fenotiazin prefrontaldeki dopamin nöronları üzerinde etkili olmadığı için negatif belirtilerin tedavisinde de etkili olmayacağını bekleriz. Son olarak şizofrenlerin beyinlerindeki yapısal bozuklukları inceleyen araştırmaları gözden geçirdiğimizde bu iki alan arasında önemli bağlantılar olduğunu göreceğiz. Biyokimyasal alanın değerlendirilmesi. Bu yeni gelişmelere rağmen dopamin hipotezi doğrulanmış sayılamaz. Çünkü başka bazı etkileri açıklamada yetersiz kalmaktadır. Örneğin fenotiazinler birkaç hafta boyunca yavaş yavaş pozitif belirtileri azaltmaktadır. Ancak ilaç çabucak dopamin reseptörünü bloke etmektedir ve birkaç hafta sonra toleransın gelişmesi gerekir. Parantez içinde Davis 1978. Bu kuram çerçevesinde fenotiazinin davranışsal ve farmakolojik etkileri arasındaki farklılığı anlamak zordur. Fenotiazinlerin tedavide etkili olmaları için dopamin aktivitesini normalin altına düşürmesi ve böylece Parkinson yan etkilerini çıkartmasının gerekli olması da şaşırtıcıdır. Kurama göre dopamin düzeylerini ya da faaliyetini normale indirmek terapötik etki için yeterlidir. Ayrıca daha sonra tanımlayacağımız gibi şizofreni tedavisinde kullanılan yeni ilaçlar serotonin gibi yeni nörotransmitterleri bu rahatsızlığın gündemine getirmiştir. Dopamin nöronları genellikle diğer nöral sistemlerin faaliyetlerini düzenlemek amacıyla çalışırlar. Örneğin prefrontal kortekste GABA nöronlarını düzenlerler. Benzer bir biçimde serotonin nöronları mezolimbik yolaktaki dopamin nöronlarını düzenler. Bu nedenle dopamin içinden çıkılmayacak denli karmaşık bir yapının sadece bir parçası olabilir. İnsan beynindeki yaygın bir transmitter olan glutamat da bu bozuklukta rol oynuyor olabilir. Şizofreni hastası olan kişilerin beyin omurilik sıvılarında glutamat düzeyinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ölüm sonrası çalışmalarda glutamat üretimi için gerekli olan protein enzimlerinin düşük olduğu görülmüştür. Parantez içinde Tsai ve arkadaşları 1995. Uyuşturucu bir madde olan PCP, şizofrenidekine benzer bir psikotik durum ortaya çıkarabilmekte ve bu etkiyi glutamat reseptörüyle etkileşime geçerek ürettiği bilinmektedir. Böylece dopamin açıklaması en geniş şekilde araştırılan biyokimyasal görüş olmasına rağmen tek başına şizofreniye yönelik kapsamlı bir biyokimyasal kuram değildir. Şizofreni, algı, biliş, motor aktivitesi ve sosyal davranışı kapsayan oldukça geniş bir belirti yelpazesinde spektrum kendini göstermektedir. Bu nedenle dopamin gibi tek bir nörotransmitterin tümünü açıklaması olası değildir. Şizofreni araştırmaları dopamine verilen önemden uzaklaşıp daha geniş bir biyokimyasal alana yayılmaya başlamıştır. Bu alanda glutamat ve serotonin öncelikli araştırma konuları arasında sayılabilir.